Ayrım 9.
Sayfa 133. Gazete eleştirmenleri ender görülen bir ağız birliğiyle operaya yükleniyor, yerden yere vuruyor, iler tutar yerini bırakmıyorlardı. Eser ve oynanışı için söylenecek tek bir iyi söz çıkmıyordu ağızlarından. Biri libretto için, Carmen ile Don Jose gibi iki menfur yaratığın aşkı ancak bize kratında bir müzikçiye isim verebilirdi diye yazıyor. Bir başkası, bu Carmen ancak Elize Montmartre'da ya da Valentino'da bu denli arsız ve cüretkar olabilir. Böyle bir konu opera komiki eşleri ve kızlarıyla giden saygıdeğer seyircilerin değil ancak hekimlerin ilgisine yaraşır diye varyansını ediyordu operaya. Üstelik bütün bunlar L'amour'un evvel eski liberté, égalité, fraternité ile eşdeğer tutula geldiği Paris'te olup bitiyordu. Müziğine gelince her şey bir yana yapıt Wagner'ci olarak geriliyordu. Carmen'in sımsıcak, ezgi yüklü şarkıları ve dop dolu olmasının yanı sıra dengeli orkestra eşliği için böyle bir tanım insanın kulağına amma da aykırı geliyor. Bir eleştirmen müzikte yalnızca üç parçanın bitime ulaştığını, söz konusu parçaların bu nedenle etki uyandırdığı hükmünü veriyor. Bir başkası ise partisyon çalılığının içinde binde bir kulağa hoş gelen bir müzik cümlesi parçacığına rastlandığını, oysa orkestranın durmadan saçmalayarak kendisinden istenmeyen şeyleri çaldığını söylüyordu. Bize bu olumsuz eleştirilerin ağırlığı altında iyice ezildi. Eleştirmenler haklı olsalar gerek diye düşünmeye başladı. Ardından gelen başarılı temsillerde seyircilerin coşkulu alkışları basındaki zehir zemberek yorumları değiştirmediği gibi Bizet'in eseri konusunda kapıldığı inançsızlığı da gideremedi. O yılın sonbaharında Carmen, Viyana'daki sahnelenişinde göz kamaştırıcı bir zafer kazandı. Oysa Bizet o temsili izlemek için Viyana'ya gidememiş, o yılın haziranında Paris premierinden 3 ay sonra son nefesini vermişti. Gıcırı bükme yargı. 1874'te Çaykovski, Piotr İliç Çaykovski, 1840-1893, 19. yüzyıl sonlarının önde gelen Rus bestecisi ve orkestra yönetmeni. Kuğu Gölü, 1877, Fındık Kıran, 1892 ve Uyuyan Güzel bale müzikleri klasik balenin başyapıtları kabul edilir. Can yoldaşı Madame von Mecke, Nadejda von Meck, 1831-1894, Çaykovski'nin kendisiyle hiç karşılaşmadığı koruyucusu. Kendisini tümüyle müziğe adaması için Çaykovski'ye yılda 6000 ruble ödemiştir. Bir mektubunda, "Tüm ruhumla bir piyano konçertosu besteleme uğraşı içindeyim. Çok zor ilerliyor." diye yazmıştı. Bu, ciddi müzikçilerin hep çok iyi tanıdıkları, ondan 70 yıl sonra da dans müziği topluluklarının seslendirdikleri senkoplu düzenlemeleri sayesinde popüler müziğin düşkünleri tarafından ona tanınacak ve sevilen si bemol minör piyano konçertosuydu. Moskova Konservatuvarı'nda öğretmenlik yapan Çaykovski, öğretmenliğin gerektirdiği görevlerden baş alamadığı için beste yapmaya pek az zaman bulabiliyordu. Gene de çalışmasını kesintisiz sürdürerek konçertosunu tamamladı. Konservatuvarda yöneticisi olan ve konçertosunu adına sunduğu Nikolay Rubinstein'a, besteci Anton Grigorievich Rubinstein'in kardeşi ve Moskova Müzik Konservatuvarı'nın kurucusu Nikolay Grigorievich Rubinstein, göstermek için can atıyordu. Daha mürekkebi kurumamıştı ki Nikolay Rubinstein ile öğretim görevlisi, arkadaşlarından Hubert'i özel bir dinleti için konservatuvar sınıflarından birinde buluşmayı önerdi. Çaykovski 5 Ocak 1875'te bir partiye giderken onlara rastladı, içtenlikle selamladı. Hemen el yazması notaları bir piyanonun sehpasına yerleştirdi ve konçertosunu çalmaya başladı. Birkaç gün sonra burukluk içinde yazdığı bir mektupta kendisinin gösterdiği bu çabaya karşılık bu kişilerin davranışlarını anlatıyordu. Birinci bölümü çaldım. Allah için tek bir laf, tek bir değerlendirme yok. Hiç sizin başınızdan iyi bir dostunuza yemek pişirip de onu buyur edip önüne koymanız ama ondan tek bir söz duymamanız gibi sıkıntılı ve anlamsız bir deneyiminiz oldu mu? Benim tek istediğim yalnızca bestenin teknik yanlarıyla ilgili yorumlardı. Yoksa estetik eleştirisi değil. Rubinstein yıldırım çarpmış gibi hiç kımıldamadan öylece durdu. Neyse ki konçertoyu sonuna kadar çalacak gücü buldum. Bir sessizlik daha. Piyanonun başından kalkarken evet diye sordum. O zaman Rubinstein'in ağzından sözler bir akarsuymuşçasına dökülmeye başladı. Konçertom nafileydi. İcra edilemeyecek bir şeydi. Modülasyonlar o denli ufalanmış, birbirinden kopuk ve kötü bestelenmiş bir durumdaydı ki bunların düzeltilmesi olanaksızdı. Hele kompozisyonun kendisi kötünün kötüsü, incir çekirdeğini doldurmaz sıra işi bir şeydi. Şurasında burasında başkalarından aşırmalar yapmışım. Bilemedim. Bir iki sayfası alıkonmaya değerdi. Gerisini ise yırtıp çöpe atmak ya da oturup bütün yapıtı baştan aşağı yeniden bestelemek gerekirdi. Vesaire vesaire vesaire. Burada benim anlatmamın olanağı olmadığı şey Rubinstein'in sesindeki tondu. Hubert çekini sıkıla daha sıcak bir tonda ama kesinlikle onaylamayan bir eda ile Rubinstein'in yargısını yineledi. Onların tepkisinden şaşkına dönen Çaykovski tek söz etmeden odadan çıktı. Sinirlerini yatıştırmak için boş bir sınıfa sığındı. Neredeyse gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Birkaç dakika sonra Rubinstein içeri girdi. Sonradan düşündüm de dedi. Konçertonu sana söylediğim gibi yeniden bir gözden geçirsen konserimde çalarım. Çaykovski ölürüm de bunu yapmam diye zehir zemberek bir yanıt verdi. Tek bir notayı değiştirmeyeceğim. Yapıtı bu haliyle olduğu gibi yayınlayacağım. Ve de öyle yaptı. Üstelik konçertonun sunusundaki Rubinstein adını sildi. Onun yerine konçertoyu yazıldığı biçimiyle çalmaya söz veren von Bülow'un adına yazdı. Kendisine gönderilen armağan nüshasına teşekkürlerini bildiren von Bülow, İnsanı her bakımdan hayran bırakan bu görkemli yapıtın benim adıma sunulmuş olmasından son derece büyük bir onur duyuyorum diye yazmıştı. Çaykovski'nin konçertosu böylece kurtulmuştu. Rubinstein'in kabalığı ile açtığı yara ise hiç kabuk bağlamadı. Bedenden ruha. Söyleyin kardeşler, Kenan'ın mutlu kıyılarında karşılayacak mısınız bizi? Joe Brown's Body, Joe Brown'un naaşı. Ezgisinin bu sözlerini aylak bir pazar gününün ikindisinde Tiger, kaplan alayının yurt özlemi çeken güneyli delikanlıları söylüyorlardı. Aynı şekilde yurt özlemi çeken bir yüzbaşı oradan geçerken kulak kabartarak bu erleri dinledi. Ve Ezgi'yi kendi kendine mırıldanarak oradan uzaklaştı. Ezgi iyice belleğine yerleşti. Pat Gilmer alaya çalmak için bandosuyla oraya geldiğinde yüzbaşı Ezgi'yi ona gösterdi. Gilmer Ezgi'yi çaldı ve erler gırtlaklarını yırtarcasına coşku ile bandoya katıldılar. Ne var ki erler sözlere aldırış etmiyor, kendileri akıllarına geldiği gibi uydurmaya çalışıyorlardı. Alayda acemi bir İskoçyalı vardı. Takıldıkları bu İskoçyalı'nın adı John Brown'du. Osava Tomlu, John Brown'un akrabası filan değildi. Ama adların benzerliğinden yararlanarak John Brown's Body Lies A Moldering in the Grave, John Brown'un naaşı mezarda çürüyor sözlerini hiç de hoş olmayan bir eşek şakası haline getirdiler. Böylece bu sözleri bir kısmı basılmayacak birçok dörtlüğü bulunan yeni bir marş olarak kullandılar. Bu marş iç savaş sırasında öbür güneyli alaylara yayıldı. Günlerden bir gün bir kadın şair, Julia Ward Howe, Washington'da kentin eteklerindeki savaş alanına doğru bir gezintiye çıktı. Askerler marşlarını söyleyerek savaşa gidiyorlardı. Julia Ward Howe, Ezgi'ye hayran kaldı. Ama sözleri hiç hoşuna gitmedi. O gece, "Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord." Gözlerim İsa'nın görkemli gelişini görüverdi, dizesiyle başlayan coşturucu şiiri yazdı. Bugün bu ezgi her iki sözüyle yaygın olarak söylenir. Old Folks at Home. Gel Stevie, haydi yeni bir şarkıya çok ihtiyacımız var, üstelik hemen. Bu Stephen Foster, 1826-1864, popüler minstrel şarkıları ve duygusal baladlarıyla sevilen Amerika Birleşik Devletleri besteci. özellikle de arkadaşı Christie'nin istemesi durumunda hiç de kıramayacağı türden bir istekti. Foster'ın birçok şarkısını Christie'nin yüzlerini siyah boyamış minstrel trupu meşhur etmişti. Foster ister istemez çalışma masasının başına geçti, gece boyunca Old Folks at Home'un sözlerini ve müziğini yazdı. Christie şovunda bu şarkıya son derece özel bir yer verdi. Bay Bones ile Bay Muhatap'ın esprili sözlerini kahkahaları diner dinmez unutuveren izleyiciler The Sun Shines Bright on My Kentucky Home'u Güneş eski Kentucky evimin üstünde pırıl pırıl parlıyor dinledikten sonra günlerce haftalarca bu şarkıyı mırıldanıp durdular. Ne var ki Stephen parasını almasına karşılık bu şarkının kendisine ait olduğunu bir süre sonra kabul ettirebildi. Şarkının yazarı olarak başlık sayfasında Christie'nin adı yer alıyordu. Özellikle de minstrellerine bir sürü şarkı bulduğu için bunu Christie'den dinleyen izleyiciler Old Folks at Home'u Stephen Foster'ın yazdığına çok sonra inandılar. Gerçek ortaya çıktığı zaman Foster'ın parçasının çalıntılanmasından pek çok insan öfke duydu. Foster'ı üç kağıda getirmesinin Christie için utanılacak bir şey olduğunu söylediler. Oysa kendisini Tonga'ya düşüren Foster'dı. Christie'den adını gizlemesini o istemişti. Nedeni de yüzlerini boyayarak siyah kılığında şarkı söyleyen minstrel topluluğuna ezgi sağlama uzmanı olarak nitelendirilmekten çekiniyordu. Bütün o basit küçük dizelerinin bütün dünya üzerindeki her dile çevrileceğini, ezgisinin her yerde söyleneceğini, mırıldanılacağını, ıslıkla çalınacağını bilmiş olsa, kuşkusuz bu parçanın yazarı ve bestecisi unvanına çok önceden ve daha bir inatla sarılırdı. Smetana'nın müziksel yaşam öyküsü. Bohemyalı besteci Bedřich Smetana, 1824-1884, Bohemyalı piyanist, besteci ve orkestra şefi. Vatanım adlı senfonik şiirleri, operaları, oda müziği parçalarıyla tanınır. 1876'da Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü yazdığı sırada ona Aus meinem Leben, yaşamımdan başlığını koymuştu. Onu iyice ulusal olan müziğin büyük bestecisi olarak biçimlendiren olayları müzikle canlı bir biçimde anlatıyordu. Ardından da müziğin dilini herkes anlamayabilir diye düşündü ve bu müziğin ne anlama geldiğini sözlerle anlattı. 1878 yılında ölümünden 6 yıl önce müzikal otobiyografisinin programını açıklayan bir mektup yazdı. Birinci bölümde gençliğinde sanata olan ilgisi ve kuvvetle romantik olan eğilimleri üzerinde durdu. Kendi deyimiyle kesin bir biçimde dile getiremediğim ya da tam olarak düşleyemediğim her şeye anlatılmaz bir özlem duyuyor, bunun yanı sıra ileride başıma gelecek felaketlere ilişkin bir tür uyarı da algılıyordum. Dönemin pek çok genci gibi Smetana 1824-84 arasında yaşamıştı. Heyecanlarını abartmaya yöneliyor ve kendisini dile getirilemez özlemine eşlik eden tatlı melankoliyle övünmeye kaptırıyordu. Aydınlık bir yan da taşıdığını bir tür polka olan ikinci bölümde ortaya koydu. Genç olduğu ve açlık çektiği günlerde geçimini sağlamak için başka şeyler arasında dans müziği yazmak ve davet alınca dans etmek zorundaydı. İyi dans ettiğinden ayrıca kendisini beğendirmeyi de bildiğinden soylu salonlarının el üstünde tutulan ve çok tanınan bir konu olmuştu. Bu toplantıların bazılarından edindiği izlenimleri müziğinde dile getirdi. Demokratik ölçütler taşıyan bir insana bunlar birçok bakımdan yavan gelir. Oysa akorlar tıpkı izlenimleri gibi karmaşıklaşmaktaydı. Bu nedenle dörtlüsünü seslendirme girişiminde bulunan bazı icracılar bu bölümün seslendirilmesinin olanaksız olduğunu söylemişlerdir. İcracılar ilk karısı Katerina'ya yoğun bir saygı, hayranlık ve övgü olan üçüncü bölüm Largo Sostenuto'ya geçerek ferahlıyorlardı. Katerina da müzisyendi. Öğretmeni Prokoş'u Smetana'yı parası ileride ödenmek üzere öğrenci olarak kabul etmeye razı ederek Smetana'yı müzik öğrenimini sürdürmeye teşvik etmiş, Prag'da onun bir konservatuvar kurmasına katkıda bulunmuş, orada asistan olarak özveriyle ders vermişti. Bütün bunlar Katerina'ya duyduğu sevgiyle dolup taşan müziğinin dizeleri arasında yer alır. Son bölümde olgunluk çağının erkekliğe ilişkin kişisel sorunlarından ulusal sorunlara geçer. Bohemia bağımsızlığını ilan etmişti. Prag'daki yeni ulusal opera evinin yönetmeni olan Smetana, iyice ulusal bir nitelik taşıyan 6 opera ile 6 kantodan, şarkıdan oluşan orkestral bir destan, Mavlast'ı, Vatanımı yazdı. Ülkesinin zengin halk şarkısı mirasından en geniş ölçüde yararlandı. Sonunda Çek ulusal müziğinin kurucusu oldu. Oysa ne yazık ki tam da sanat yaşamının doruk noktasındayken bir felaket gelip çattı. Sağır oldu. Ama Beethoven gibi yavaş yavaş değil, birden ve onulmaz bir biçimde kulakları duymamaya başladı. Dörtlünün finalesinde uzun bir uzatma notasına, bir umutsuzluk çığlığına rastlarız. Kulaklarımın sağırlığını haber veren en tiz seslerin ıslığına rastlarız. Bu onun dörtlüsünün ve yaşamının trajik doruk noktasıdır. Her şeyi sona erdiren felakettir. Smetana birkaç yıla kalmadan bir hastanede bilincini yitirmiş bir durumda ruhunu teslim etti. Paganini'nin Tahta Kundurası. Büyük İtalyan kemancı Paganini, Niccolò Paganini, 1782-1840, İtalyan besteci ve 19. yüzyılın en ünlü keman virtüözü. 1832 kışında Paris'te bitap halde hasta yatağına düştüğü sırada onu oyalayan nadir şeyler arasında her gün yemek pişirmek ve odasını toplayıp temizlemek üzere gelen köylü kızı Nisette vardı. Nisette genç, güzel ve her zaman neşeli şirin bir kızdı. Ama bir gün yüzü solgun, gözlerinde üzüntüyle çıka geldi. Hiç konuşmadan işini yapmaya koyuldu. Paganini bir sorun olduğunu anladı. Bir ara kızın ağladığını gördü. "Kızım, seni üzen nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Nisette hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hıçkırıkları arasında yakında evleneceğini ama evleneceği gencin kurasının çıktığını, askere gideceğini anlattı. Bir savaş çıkacağı için delikanlıyı bir daha göremeyecekti vesaire. Paganini, "Peki kızım, bedel ödesenize, niçin böyle yapmıyorsunuz?" dedi. Nisette soluk soluğa, "Sizin bedel dediğiniz 1500 frank, bunca parayı biz nereden bulalım?" dedi. Paganini başka bir şey söylemedi ama o düzgün el yazısıyla defterine not aldı. Zavallı Nisette'ciğin derdine bir çare düşün. Birkaç gün sonra Paganini'nin adresine postalanmış bir kutu geldi. Nisette, "Bu tekdirkarlarımdan birinin armağanı olabilir mi?" diye yüksek sesle sordu. Kız bilmediğini söyledi. Paganini kundurayı odasına götürdü. Kapısını açmadan 3 gün boyunca odasında çalıştı. Dışarı çıktığında koltuğunun altında keman biçimine sokulmuş tahta kundura vardı. Birkaç gün sonra yeni yıl arifesi konserine ilişkin bir ilan çıktı. Bu ilanda Paganini'nin kemanla 5, tahta kundura ile 5 parça çalacağı yazılıydı. Yeni yılın arife konserinde Paganini'nin dinleyiciler karşısına çıktığı her keresinde olduğu gibi konser salonu tıklım tıklımdı. Paganini her zamanki parlak icrasıyla kemanı çaldıktan sonra kundurayı çıkardı. 4 telinde orijinal bir fantezi çaldı. Bu güzel genç kızın rüyasını, askerlik çağrısını, savaşı, acıyı, aşkı ve yeniden bir araya gelişi betimleyen bir parçaydı. Paganini'nin icrası olağan dışı etki uyandırmış ve çılgınca alkışlanmıştı. Dinleyicilerin hepsi gidip de geride yalnızca müzikten son derece etkilenerek köşesinde ağlayan Nisette kalınca Paganini kızın yanına gitti, gözlerini kuruladı ve eteğine konserden sağladığı 2000 frankı bıraktı. Ayrıca armağan olarak tahta kundura kemanı da kıza verdi. Kız sonraları bu kemanı bir koleksiyoncuya sattı. Askerlik bedelinin parasını aldığı franklarla ödeyerek geri kalan parasıyla evini bir güzel döşedi. Eski Dünya Bestecisinin Yeni Dünya Senfonisi. Anton Dvorak, Antonin Dvorak, 1841-1904, Bohemyalı besteci ve orkestra yönetmeni. Yurt özlemi çekiyordu. Ulusal Müzik Konservatuvarı'ndaki çalışma odasının penceresinden New York'un kaldırımlarına, uzun binalarına telaşla koşuşturan kalabalığını seyrediyordu. Zihninin penceresinde ise bambaşka bir tablo vardı. Bohemya'nın küçük bir taşra kasabasındaki yemyeşil çimenlik, göz alıcı giysileri içinde köy kemancısının çaldığı neşeli halk ezgileriyle dans eden delikanlılar ve genç kızlar. O uçuşan kurdeleler, fırıl dönen etekler New York sokaklarında yoktu. İçini çekti. Burada 4 yıl öğretmenlik yapmak üzere 1891-95 sözleşme yapmış olduğu aklına geldi. Yurt özlemi çeksin çekmesin burada kalmak zorundaydı. Bu sırada kapı vuruldu. En sevdiği öğrencilerinden biri siyah küçük bir çocuk içeri girdi. Dvorak ile bu çocuk sık sık aralarında şarkı değiş tokuşu yaparlardı. Çoğunlukla da bu bir halk şarkısına bir siyah spiritüali biçiminde olurdu. Dvorak siyahların müziğinden çok etkileniyor, onların müziğinde Amerika'nın özünü bulduğunu söylüyordu. Oğlan bugün de Dvorak'a yeni ve onun içinde bulunduğu ruh haline tıpatıp uyan bir ezgi getirmişti. Going Home'un, eve dönüşün sözleri ve nostaljik teması Dvorak'ın ruhunun en duyarlı tellerini titreştirdi. Unutması hiç söz konusu olmadığı halde ezgiyi ve sözlerini hemen not defterine geçirdi. Birkaç hafta sonra Iowa'da Spillville kasabasını ziyarete gitti. Şöyle yazmıştı. Burada çok az insana rastladım. Topraklar ıssız ve bomboştu. Ama buradaki çok az sayıda insanın hepsi de çekti. Yurt özleminin dayanılmaz hale geldiği bir sırada burası ona kutsal sığınak gibi geldi. Dinlenmek üzere birkaç hafta orada kaldı. Bu sırada Opus 95 ve alt başlığı Yeni Dünya'dan olan senfonisini yazdı. Birleşik Devletler'de bulunduğu sırada bestelediği ilk yapıt da bu oldu. Bu senfoninin largo teması küçük dostunun ona söylediği Going Home Spiritual'iydi. Saint-Saëns'ın piyano gösterisi. Havanın güzel olduğu bir gün von Bülow, Hans Guido Freiherr von Bülow, 1830-1894, Alman orkestra yönetmeni ve piyanist, ilk virtüöz şeflerdendir.